Arabeyi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber, develer tellal iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, en yüksek tepelerin olduğu bir dağın eteğinde, ormanların içinde, kocaman kalın duvarlarla çevrili bir kale varmış. Bu kalede bir kral ve bir kraliçe yaşarmış. Bu kral ve kraliçenin 3 tane de çocukları varmış. Bu çocuklar üçüz değilmiş. Biri büyük, biri ortanca, biri de küçük kardeşmiş. Büyük ve ortanca kardeş günlerini doğdukları, büyüdükleri kalenin içinde geçirirlermiş hep. Günlerden bir gün büyük kardeşin canı epeyce sıkılmış.
Her gün aynı duvarlar, her gün aynı ağaçlar, her gün aynı topraklar, her gün aynı kuşlar. Çıkıp biraz dolaşsam, bu kalenin taş duvarlarının arkasında ne var bir keşfetsem ne de güzel olur,
demiş. Bu fikri duyan ortanca kardeş,
ben de merak ediyorum bu kalenin dışında neler var acaba? Hadi gidelim.
Kral babalarına ve kraliçe annelerine kalenin dışında neler olduğunu çok merak ettiklerini, eğer izin verirlerse bir keşfe çıkmak istediklerini söylemişler. Kral ve kraliçeden izin aldıktan hemen sonra da atlamışlar atlarının sırtına, düşmüşler yola. Kalenin kapısı büyük bir gıcırtıyla açıldıktan sonra tıkı tık tıkı tık yavaş yavaş koyulmuşlar yola. Ormanda etrafı izleye izleye giderlerken, biraz da hızlı mı gitsek derlerken tıkı tık tıkı tık tıkı tık devam etmişler yollarına. Ama hızlarını yağmur kesmiş. Yağmur başlayınca yağmaya biraz yavaşlamışlar. Sonra da çimenliğe varmışlar. Çimenler ıslanınca taze ot kokusunu çekmişler içlerine, ağır ağır devam etmişler yollarına. Onlar gitmiş, yağmur yağmış, yağmur yağmış, onlar gitmiş ve toprak çamura dönmüş. Gittikleri yol çamur olunca atların nallarından çıkan seslerini dinlemişler. Güneş de neredeyse batmak üzereymiş. Sanki yağmur bulutları da gökyüzünden aşağıya, yeryüzüne inmiş gibiymiş. Bir sis basmış ki o an. Havada ha karardı ha kararacakmış zaten. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, oraya mı gitsek, buraya mı, şuraya mı gitsek, soldan mı dönsek derlerken kaybolmuş bizimkiler. Küçük kardeş de o sırada kalede oturuyormuş. Büyük kardeşlerinin dönmesini heyecanla bekliyormuş. Elini çenesine, kolunu da dizine dayamış bir halde kalenin duvarlarında oturup dururmuş.
Acaba neler yapıyorlar? Bir devle karşılaşmışlar mıdır? Ya da bir ejderha çıkmış mıdır karşılarına? Ay, geldiklerinde neler anlatacaklar bana?
Diye diye günlerce düşünmüş. Düşünmüş, beklemiş, beklemiş, düşünmüş. Sonunda bu kadar beklemekten canı sıkılmış tabii.
Neden dönmediler hala? Kayıp mı oldular yoksa ormanda?
Diye bir düşünce gelince aklına, çıkmış hemen kralla kraliçenin karşısına. Eğer izin verirlerse kardeşlerini bulmak için kalenin dışına çıkmak istediğini söylemiş. Kralla kraliçe tamam deyince takmış çantasını sırtına, atlamış atının sırtına, dıgıdık dıgıdık yola koyulmuş ormanda. Tam ormanın bitip de çimenlerin başladığı yolda yağmur başlamış yağmaya. Çimenler ıslanınca çıkan taze ot kokusunu çekmiş içine. Yağmur toprağı çamura çevirene dek devam etmiş gitmeye. Atının nallarından gelen seslerini dinlemiş, gökyüzünden yeryüzüne inen bulutları seyretmiş. Hava kararırken tam da sisin içindeymiş. Sisten ve karanlıktan önünü göremeyince çıkarmış çantasından meşalesini, yakmış hemen ortalık aydınlansın diye. Bir elinde meşale, bir eli atının dizgininde takip etmiş yoldaki at izlerini, seslenmiş bir yandan da.
Kardeşlerim, neredesiniz? Beni duyuyor musunuz?
Ne işimiz var bizim buralarda? Hepsi senin yüzünden. Neden uydum ki aklına?
Aklını kullansaydın da kaybolmasaydık. Bana bağırıp çağırmakla mı bulacaksın yolu ormanda?
Diye bağırışıp çağrışan sesleri duyunca küçük kardeş, büyük kardeşlerini bulduğunu anlamış. Çıkıvermiş karşılarına.
Büyük kardeş çok şaşırmış. Ağzı bir karış açık kalmış.
şaşkınlığını ağzını eliyle kapatarak saklamış. Sanki uykusu varmış da esniyormuş gibi yapmış.
Ne işin var senin burada?
Diye sormuş hemen. Sizi merak ettim. Günlerce dönmediniz. Bir haber de vermediniz. Ben de sizi bulmak için düştüm yola. Ortanca kardeş atılmış hemen.
Bizi şans eseri buldun herhalde. Yoksa nerede sende o akıl?
O kadar akıllı bir şey olsan herhalde seni de alırdık yanımıza.
Diyerek burun kıvırmış küçük kardeşine. Küçük kardeş kendinden emin olduğu için bu söylenenlere de hiç aldırmamış. Kardeşlerini bulmanın sevinci ve gururuyla etrafına şöyle bir bakınmış. Ve o anda da fark etmiş ki geri dönüş yolunu o da bilmiyormuş.
İyi de zaten keşif yapmaya çıkmamışlar mıydı bu yola?
Tamam o zaman keşfede keşfede giderlerken dönüş yolunu da bulmayı becerebilirlermiş.
Tamam öyle olsun hadi demişler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. At üstünde gitmekten yoruldukları bir anda bir mağara bulup duruvermişler.
Atlarından inip mağaranın gölgesine uzandıklarında büyük kardeşin gözü etraftaki karıncalara takılmış. Karıncaları gözleriyle takip ederken yuvalarını fark etmiş.
Ne güzel bir eğlence buldum. Bakın şimdi şu şaşkın karıncaların yuvasını bir tekmede nasıl da bozacağım. İzleyin.
Deyip ayağa kalkmış, tam ayağını savurup yuvayı bozacakken küçük kardeş...
Hayır, dur! Bu hayvancıklara zarar vermene asla izin veremem.
Demiş. Bunu duyan büyük kardeşin yüzü asılmış, keyfi kaçmış... demiş, susmuş. Atlarına binip yollarına devam etmişler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Yorulup acıktıkları bir anda bir gölün kıyısında mola vermeye karar vermişler. Atlarından inip gölün kıyısına uzandıklarında ortanca kardeşin gözü göldeki ördeklere takılmış.
Of, öyle de açım ki şu ördekleri tutayım da bir ördek kızartması yapıp yiyelim.
Tam gölün kenarındaki ördekleri yakalamaya hazırlanırken küçük kardeş
"Hayır, dur! Bu hayvancıklara zarar vermene asla izin veremem."
Bunu duyan ortanca kardeşin yüzü asılmış, keyfi kaçmış. Ağaçlardaki meyvelerden, topraktaki taze otlardan toplayıp yemişler. Gölden su içmişler, atlarına binip yollarına devam etmişler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Yoruldukları bir anda kocaman bir ağaç gölgesi bulup duruvermişler. Sırtlarını yaslamışlar ağaca, uzatmışlar ayaklarını karşıya, başlarını da dayayınca ağacın gövdesine, gözleri ağacın dallarına takılmış.
Kocaman bir arı kovanını görünce, o kovana bir sürü arının girip çıktığını fark edince, büyük kardeşle ortanca kardeşin ağzının suyu akmış kovanın içindeki ballara.
Hadi şu kovanı vura vura düşürelim daldan, patlatalım ortadan, yiyelim baldan.
Dediklerinde,
hayır durun, bu hayvancıklara zarar vermenize asla izin veremem.
Demiş küçük kardeş. Büyük ve ortanca kardeşin yüzleri buruşmuş, mırıl mırıl söylenmişler içlerinden ama dışlarından bir şey diyememişler. Atlarına binip yollarına devam etmişler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Derken o da ne? Aa, karşılarında bir kale. Önce kendi evleri olan kale sanmışlar. Ama yaklaştıkça bu kalenin kendi kalelerinden farklı olduğunu anlamışlar. Bu kalenin yeşil duvarları, turuncu pencereleri, kulelerinde sarı bayrakları ve bahçesinde mor çimleri varmış. Mor çimlerin üstünde de bir sürü taştan heykel. Ellerinde bir şeyler tutan, bazısı oturan, bazısı ağlayan bir sürü insan heykeli. Etrafa şöyle bir bakınmışlar, kimseyi görememişler. Kalenin kapısını çalmaya niyetlenmişler. Bir de bakmışlar ki kapı zaten açık. Girmişler içeri, bir sağa, bir sola, bir yukarı, bir aşağıya çevirmişler gözlerini. Büyük kardeş sormuş.
Kimse var mı?
Ortanca kardeş sormuş.
Kimse yok mu?
Gözlerine bir merdiven takılınca gitmişler merdivenin başına. Aşağıda görmüşler yosunlu eski bir kapı hem de tahta. İnmişler merdivenden yaklaşmışlar kapıya. Kapıya yaklaşınca kapının ortasında
neredeyse bir kedi gözü büyüklüğünde bir delik görmüşler. Kapıyı çalsak mı yoksa deliğinden mi baksak derlerken büyük kardeş,
"Çekilin, ben bakacağım delikten,"
demiş. Gözünü iyice yaslayıp da bakınca önce kocaman tahta bir masa. Masanın başında hiç kıpırdamadan oturan garip gözlüklü yeşil sakallı cüceyi görmüş.
"Hey cüce kardeş,"
diye seslenmiş. Cüceden ne bir ses gelmiş ne de bir kıpırdama. Ortanca kardeş,
"Bir de ben deneyeyim. Cüce demene alınmış olabilir bence."
Delikten bakınca o da görmüş cüceyi. Gerçekten de bir cüceymiş o aslında.
"Ama biraz daha kibar davranayım, belki alınmış olabilir," diye düşünerek, "Hey küçük insan,"
diye seslenmiş. Cüceden yine ne bir ses gelmiş ne de bir kıpırdama. Sonunda küçük kardeş de gitmiş deliğin başına. Önce bakmış delikten, görmüş cüceyi, sonra da seslenmiş.
"Pardon, bakar mısınız acaba? Bize yardımcı olabilir misiniz?"
Cüce bunu duyunca çıkarmış gözlüklerini, koymuş cebine. Küçük adımlar atarak gelmiş kapının önüne, açmış kapıyı, eliyle gelin işareti yapmış. Üç kardeş girmişler kapıdan içeri, oturmuşlar masanın başına.
Masa bir anda yemeklerle doluvermiş. Tavuklar, köfteler, dönerler, patatesler, kekler, ekler, börekler, çörekler derken üç kardeş de tıka basa yemişler hepsinden.
Yemeklerin bittiğini gören cüce yanlarına yaklaşmış, eliyle yine gelin işareti yapmış. Kardeşler takılmışlar cücenin peşine, başka bir kapının önüne gitmişler bu sefer. Kapı açılınca gördükleri üç tane bembeyaz, yumuşacık, sıcacık yatak, kuş tüyü yastıklar ve kas tüyü yorganlarmış. Günlerce aç kalıp, uykusuz dolaşıp, at sırtında yolculuk ettikten sonra üçü de yatakları görünce hop diye atlamış, derin mi derin, mis gibi bir uykuya dalmış. Güneş doğmaya başladığı anda da kapıları çalmış. Kapıyı çalan cüceymiş tabii. Yine hiç ses çıkarmadan eliyle gelin işareti yapıp onları başka bir kapının önüne götürmüş. Kapı açıldığında odada ne bir masa ne de bir yatak varmış. O da bomboşmuş ama duvarda eski püskü, yırtık pırtık bir kağıt asılıymış. Cüce kağıdı göstermiş ve odadan ayrılmış. Büyük kardeş hemen kağıdın önüne geçmiş.
Tamam. Üç görev varmış. Birincisi, prensesin mor çimlerin içinde kaybolan bin incisini bulmakmış. Gün doğumundan gün batımına kadar süre varmış. Eğer bu sürede bin inci bulunamazsa taş heykele dönüşülürmüş. Tamam ya, kolaymış, hallederim hemen,
diyerek mor çimenlere çıkmış.
Orada mı yoksa burada mı? Ha dur dur, şuraya da bakayım. Buraya bakmışım,
diyerek sallana sallana, oyalana oyalana aramış incileri. Güneş batmaya yaklaşırken gökyüzü biraz pembe gibi olur ya, işte tam o sırada kaç tane inci bulduğunu saymak istemiş. Oturmuş başlamış saymaya.
7, 8, 9, ne? 9 mu? Oo, bine daha çok var. Neyse, cüceye söylerim, bana bir gün daha zaman verir,
derken güneş batmış, büyük kardeş hareketsizce mor çimenlerin üzerinde kala kalmış. Ertesi sabah gün doğarken cüce yine çalmış kapıyı. Ortanca kardeş bu kez benim sıram diye düşünerek hızla çıkmış mor çimenlere.
Orada mı, burada mı? Şurada da var. Bir tane de burada. Dur şunu da alayım. Burada da varmış bir tane,
diye diye toplamış incileri, doldurmuş ceplerini. Gökyüzü pembeleşirken kaç tane inci topladığını saymak istemiş.
235, 236, 237. Olamaz. Daha bine çok var,
derken güneş batmış. Ortanca kardeş hareketsizce mor çimenlerin üzerinde kalmış. Ertesi gün küçük kardeş kendi sırasının geldiğini biliyormuş bilmesine de bir günlük sürede bin tane inciyi tek başına bulamayacağını da biliyormuş. Mor çimenlerin üstüne oturmuş, başlamış kara kara düşünmeye. O kara kara düşünürken mor çimenlerin üstünde bir karaltı görmüş. karaltıdan ayrılan küçük bir parça hızla ona yaklaşmış. Küçük kardeş bu hızlı karaltının bir karınca olduğunu görmüş yaklaştıkça. Karınca küçük kardeşin ayağından dizine, dizinden göbeğine, göbeğinden omzuna kadar tırmanmış.
"Görevini biliyoruz. Sana yardım etmeye geldik. Sakın üzülme," demiş.
O anda yaklaşan karaltıdan 1000 tane karınca dağılmış. Her biri bir tane inci tanesi bulup küçük kardeşin önüne yığmış. Cüce 1000 tane incinin bulunduğunu görünce gözleri fal taşı gibi açılmış. Bu şaşkınlıkla birlikte ikinci görevi göstermeyi de unutmamış.
Prensesin odasının kayıp anahtarı gölün derinliklerinde bulunacakmış. Gün doğumundan gün batımına kadar süre varmış. Eğer bu sürede anahtar bulunamazsa taş heykele dönüşülürmüş. Eyvah! Ben iyi yüzme bilmem ki. Hem bilsem de gölün dibine dalamam ki. Dalsam da nefesimi o kadar tutamam ki.
Bunları düşüne düşüne gelmiş gölün kenarına. Bir taşın üzerine oturmuş, başlamış yine kara kara düşünmeye. Göl tarafından
"Bak! Bak!"
sesleriyle irkilmiş birden. Yeşil başlı, tatlı mı tatlı bir ördek yaklaşmış küçük kardeşin yanına.
"Görevini biliyoruz. Sana yardım etmeye geldik. Sakın üzülme,"
demiş. Neredeyse 100 tane ördek toplanmış bir anda gölde. Bir dalmışlar, bir çıkmışlar, bir yüzmüşler, bir gülmüşler. Sonunda içlerinden bir tanesi gagasında bir anahtarla gelivermiş küçük kardeşin yanına. Cüce anahtarı küçük kardeşin elinde görünce bu sefer de ağzı bir karış açık kalmış. Bu şaşkınlıkla birlikte üçüncü görevi de göstermeyi unutmamış ama.
Prenses odasında uyuyan üç prensesten hangisinin en küçük olduğu bulunacakmış. Gün batımından gün doğumuna kadar süre varmış. Eğer bu sürede küçük prenses bulunamazsa taş heykele dönüşülürmüş. "Tamam, üç kızdan hangisinin küçük olduğunu anlayabilirim herhalde,"
demiş küçük kardeş. Elinde anahtarla kapıyı açmış, üç ayrı yatakta uyuyan üç tane kız görmüş. Ve o anda şaşkınlıktan bayılmak üzere bulmuş kendini. Çünkü bu üç kızın da boyları aynıymış, kiloları aynıymış, saç renkleri aynıymış, pijamaları bile aynıymış.
"Şimdi ne yapacağım ben?"
diye düşünürken bir vızıltı dolmuş içeri pencereden. Vız vız arı uçmuş uçmuş gelmiş küçük kardeşin kulağına konmuş. "Merhaba, ben arı beyi. Kraliçe arı da derler bana. Sen benim kovanımı kurtarmıştın. Şimdi benden bir iyilik geliyor sana. Görevini biliyorum ve en küçük prensesi tanıyorum. Küçük prenses bal yer her gece yatmadan. Ben prenseslerin dudaklarına konarak hangisinin bal yediğini anlarım kokudan." Uçmuş gitmiş arı beyi ya da kraliçe arı, üç prensesi de koklayarak anlamış hangisinin yediğini balı. Pencere kenarındaki yatağın üzerinde uçmaya başlayınca küçük kardeş de anlamış hangisinin küçük prenses olduğunu. Cüceye göstermiş hemen.
"İşte bu."
Cücenin bu sefer de kulakları sallanmış şaşkınlıktan ve bir çatırtı bir patırtı gelmiş mor çimenler tarafından. Taş heykellerin hepsi birer birer canlanmış kanlanmış. Küçük kardeş olanı biteni prenses odasının camından seyredalmış. Tam da o sırada gökten düşmüş üç elma. Biri sana, biri bana, biri de kraliçe arıya.